Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Bu programı da başlamadan evvel, radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize en derin, en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber, Çınaraltı programında şöyle maziye bir yolculuk yapacağız. Bakalım bu yolculuğumuz bizi nerelere götürecek. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un en güzel köşelerinden birisi olan Boğaziçi, tarihimizde altın devrini yaşamıştır. Ve bu devirler arasında da en parlak devir Sultan Mecid devri olmuştur. Sultan Mecid devrinde Boğaziçi yalılarla, köşklerle bezenmiştir. Vapurların, kayıkların vızır vızır işlediği bir zevk, bir estetik mekanı olmuştur. Bu devirde Tokmakburnu'nda Hidir İsmail Paşa'nın yalısı, hatıralarıyla ve yapısıyla ehemmiyet taşımaktadır değerli dinleyiciler. Yalı Gümrükçü Osman Paşa'nın terekesindeydi, yani öldükten sonra onun terekesine dahildi. Sultan II. Mahmud Rus Harbi münasebetiyle karargahını Tarabiye nakledince harem kadınları bu yalıda kalmışlardı. Yani bir müddet padişah ailesini ağırlamıştı. Harp sonunda Sultan Mahmud Rus generalleriyle, daha sonra da yalıyı satın alan Koca Hüsrev Paşa Moltke ile aynı yalıda görüşme yapmışlardır. Sonra burası Feriye Sarayı olarak kullanılmıştır. Koca Reşit Paşa Balta Limanı'ndaki yalısını yaptırmadan evvel burada bir yaz geçirmişti. Hiç şüphesiz Boğaziçi bu devirde ansızın fazlalaşan bir göçün 2 sene kadar rahatsızlığını hissetmiştir. 1826 senesinde büyük bir kolera salgını çıkmıştır. Kolera korkusuyla hali vakti müsait olanlar, havası da temiz, münasebetleri de daha seyrek olan adalara ve boğaz içine kaçtılar. Ve 1838 yılında boğazdan gelen gemilere karantina usulü konuldu. 1829 ile 1831 yılları arasında Türk donanmasında müşavir paşa olarak çalışan Sir Adolphus Slade, bu devre ait hatıralarını kaleme almış. Orada diyor ki, Boğaziçi'nin şeytan akıntısını kayığımız yedekte geçti. Rumların yaşadığı lüks ve debdebeli hayatın bir örneği Tarabya'da pek iyi görülüyor. Yalıları, konakları, bahçeleri lüks içinde. Fransız Büyükelçiliği de öyle. Bu çağda Boğaz trafiği çok fazlaydı değerli dinleyiciler. Fransız yazarı Lamartine 1832'de bu vaziyeti şöyle belirtiyor. O kadar çok gemi gidip geliyor ki bir gün sandalla gezerken bir saat içinde 100 tane sayabildim. Her an değişen ve canlanan gemiler grubu yüzünden ve sahillerde aldıkları vaziyet dolayısıyla manzara büsbütün başka görünüyor ve boğaz içini harikulade bir hale getiriyor diyor. 1845 senesinde Tuna üzerinden Karadeniz yoluyla İstanbul'a gelen Romanyalı şair Vasil Alexandru da o zaman şu notları yazmış. Tarabya, Arnavutköy, Yeniköy semtleri tamamen doğu üslubundaki evleri ve bahçeleriyle insanı hayran bırakıyor. Değerli dinleyiciler, Boğaz içinde sık sık hatırlanan iki isimden birisi şüphesiz Sultan Abdülmecit'tir. Nasıl hatırlanmasın ki Dolmabahçe Sarayı, Küçük Su Kasrı, Ihlamur Kasrı, efendim kendisine hediye için inşa edilmiş olan Beykoz Kasrı, annesinin eseri olan Dolmabahçe Camii hala karşımızdadır. Tanzimat Padişahı, uyanık, hassas, fen ve tekniğe çok değer veren bir kimsedir. Ancak ciğerlerinden rahatsızdı babası gibi ve 22 senelik saltanatı müddetince Boğaziçi'nin lacivert sularına izlerini bırakmıştır. Yedi kuşlu saltanat kayığı ile Ortaköy Defterdar Burnu'nda yaptırdığı kendi camiine, karşı sahilde amcasının yaptırdığı Beylerbeyi Camii'ne, donanmanın şenliğine, cuma selamlıklarına, zaman zaman da Dolmabahçe Sarayı'ndan Göksu Kasrı'na geçerek çayırda oturur, mısır yer, Mızıkayı Humayun'un çaldığı parçaları dinlerdi. Bazı zamanlarda da Tarabya Kasrı'na tenezzüh maksadıyla gelirdi. Teofil Götye, Ortaköy Camii'ne haremdeki kadınların gelişinin zarafetini notlarında anlatıyor. Şiir yüklü günler, birdenbire dersaadette bir bomba gibi patlayan 1843 çiçek hastalığı salgınıyla neşesini kaybetti. Sonra tekrar 11 sene ta Kırım Harbi'ne kadar zarif hayatına döndü. Masal dünyası içinde kalan onun Beylerbeyi'ndeki Şevkabat Kasrı'nı unutmamak lazım. Ortaköy Camii'nin bulunduğu burun, Defterdar İbrahim Efendi'nin camii dolayısıyla Defterdar Burnu ismiyle anılırdı. Sultan Mecid bugünkü cami Nikos Balyan'a, meşhur mimar Nikos Balyan'a işte bu mevkide İbrahim Efendi Camii'nin yerine yaptırmıştır. Aynı senelerde Yıldız Parkı'nın girişinde yine Sultan Mecid'in bir camii olduğu için Ortaköy burnundakine Büyük Mecidiye Camii denir. Bu cami, kim ne derse desin, İstanbul'un en güzel camilerinden birisidir. İçine giren, içine namaz kılan, kendisini denizin üzerinde namaz kılıyor hissine kapılır. Her tarafı camlarla süslenmiş, pencerelerle süslenmiş, aydınlık bir camidir. Devrin bilindiği gibi çok renkli ve çok heyecanlı zamanlarından birisi 1854'te başlayan Kırım Harbi'dir değerli dinleyiciler. Osmanlı ordu ve donanmasına yardımcı olarak İstanbul'a gelen Fransız ve İngiliz kıtalarının ve bahriyesinin prensleriyle kumandanları Boğaziçi'nde çeşitli hatıralar bırakmıştır. Mesela Prens Napolyon'un ve Cambridge Dükü'nün gelişlerinde Beylerbeyi Sarayı'nda ziyafetler verilmiştir. Prens Napolyon Ortaköy'de Neşatabat, Cambridge Dükü de Feriye Sarayı'nda misafir edilmişti. Boğaz köşk ve yalıları hem onların hem de onlar vasıtasıyla zenginleşen kuyumcu, halıcı gibi esnafın sayfiye modasıyla birden pahalılaşmıştı. Diğer taraftan muharebenin zaruri neticesi olarak da birliklere ve yaralılara yer temin etmek gerekiyordu. Bu sebeple Boğaz'da Kuleli Kışlası, Tarabya'da Sultan Köşkü, İcadiye Kasrı İngilizlere. Yine Vaniköy'de büyük yalı Fransızlara tahsis edildi. Ayrıca birçok yalılar evler boşalttırıldı. İngiliz, Fransız diplomat ve subaylarına kiralandı. Ve burada bir Avrupa modası yayıldı. Toplarla, tüfeklerle atış talimleri yapılırken Rumlar yabancı erler için meyhaneler açtılar ve Boğaziçi'nin alışılmış hayatı iyi de niye değişti değerli dinleyiciler. 1854 yılının Kırım Harbi tansiyonu bu değişikliklere rağmen gelip geçici oldu. Aynı yıl tesis edilen Şirket-i Hayriye ve onun buharlı gemileri, Boğaz'ın şehirleşme hareketine kolaylık temin etti. Değerli dinleyiciler, Kırım Muharebesi'nden sonra Mısır Hanedanı'nın yazlık olarak İstanbul'a gelişleri, yalı ve köşk yaptırmaları, koru tanzim ettirmeleri Boğaziçi'ni ve Çamlıca'yı değiştirdi. Cevdet Paşa, tezakirinde tanınmış kimselerle yüksek rütbeli memurların Boğaz'a sayfiyeye gitmelerinin bir moda haline geldiğini yazıyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Sultan II. Mahmud'a baş kaldırmıştı. Fakat bu devirde Sultan Mecid'in ayaklarını öperek ondan özür diledi. Bu maksatla Beykoz'da Sultan Mecid'e hediye edilmek üzere Hünkar İskelesi yakınındaki burnu set set düzelttirerek orada bir kasır inşaına başladı. Ancak bu mermer kasır oğullarından Abdülhalim Paşa tarafından tamamlattırılabildi. Bu vesileyle civar da iyi gördü. Şimdi Marif Provantoryumu olan Beykoz Kasrı mimari hayatımızda Boğaziçi'nin ilk sivil kârgir yapısıdır. Bu devirde çok canlı köşelerden birisi de Emirgan'dı değerli dinleyiciler. Sadrazam Koca Hüsrev Paşa'nın, Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa'nın, Koca Hüsrev Paşa malum o zamanın Sultan Mahmut devrinin büyük vezirlerindendir. Küçük yaşta köleleri satın alıp istidatlı çocukları yetiştirip devlet adamı yapmasıyla bilinir. Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa da Selanik'te çok büyük çiftlikleri olan bir kimsedir. Atatürk'ün hayatından herkes hatırlar. Çocukken dayısının kahya olarak çalıştığı ve kargaları kovduğu çiftlik işte Giritli Mustafa Naili Paşa'nın çiftliğidir. Yine Mekke Şerifi Abdullah Paşa'nın yalısı, Prens Halim Paşa'nın, Mısırlı Prens Halim Paşa'nın yalısı, Reşit Paşa'nın ve yine Mısırlı Hidiv İsmail Paşa'nın yalıları Boğaz'da bir hareket hasıl etmişti. Değerli dinleyiciler, Sultan Abdülmecit ile Beşiktaş sarayları artık son şeklini aldı. Padişah saltanatının ikinci yılında 1840'ta inşaatı tamamlanan Çırağan Sahil Sarayı'na taşındı. Burası Beşiktaş Sahil Sarayı ile beraber yaz-kış ikamet edilen saraylar arasına dahil edildi. 10 sene sonra da 1852 senesinde de Yıldız Bahçesi'nin girişindeki Küçük Mecidiye Camii'ni, ertesi senede Ortaköy burnundaki Büyük Mecidiye Camii'ni yaptırdı. İşte bu 1853-54 yılında zaman zaman ilave edilen köşklerle genişletilmiş Beşiktaş Sahil Sarayı tamamen yıktırılarak yerine bugünkü Dolmabahçe Sarayı'yla has ahırları inşa ettirildi. O zamana kadar Osmanlı padişahları Topkapı Sarayı'nda otururdu. Topkapı Sarayı mimari olarak artık zamanın gereklerine cevap veremeyen bir haldeydi. Harap olmuş, çok esaslı tamirat icap ettiren, rutubetli ve acı hatıraları barındıran bir saraydı. Bundan dolayı verem olan Sultan II. Mahmud Topkapı Sarayı'na uğramamaya başladı. İstanbul'un çeşitli yerlerindeki kasırlarda oturmaya başladı. Sultan Mecid ise Topkapı Sarayı'na asla dönmedi. Ve işte o zaman devamlı oturulması için bir saray icap ediyordu. Bu saray Dolmabahçe Sarayı olmuştur. Yani Dolmabahçe Sarayı inşa edildiğinde Osmanlı padişahlarının İstanbul'da doğru dürüst oturacakları bir meskenleri yoktu. Thank you.
Ey seri nazım, nerelerde kaldın? Ey seri nazım, bana bir haber bu doğru yazım. Bana bir haber ver, budur yazın. Hasretinden acı ölmek mi lazım? Hasretinden acı ölmek mi lazım? Bana bir haber ver, budur yazım. Bana bir haber ver, budur yazım.
Boğaz içinde Sultan Aziz'in, Sultan Mecid'in kardeşi Sultan Aziz'in de yeri büyüktür değerli dinleyiciler. Sultan Mecid'den sonra Osmanlı tahtına çıktı bu padişah. Hizmet devresinde dünyanın en büyük ikinci donanmasını kurdu. Zırhlılar Boğaz sularında kaç defa akislerini gösterdiler. O azametli, heyecanlı, ihtişamlı günlerin hatırası olarak birkaç yağlı boya tablo bugün elimizdedir. Bu çağda artık Beşiktaş iskelesinin arkasındaki meydan ismi Deve Meydanı yerine Hatap Meydanı olmuştur. Çünkü burada gemi inşaatına yardımcı olacak marangoz ve kalafatçı dükkanları vardı. Beşiktaş semtinin isken hudutları Maçka, Haseki Tarlası, Ihlamur Yeni Mahalle, Yıldız ve Ortaköy'e doğru sırtlara çıkmaktadır. İtalyan yazar Edmondo de Amicis, Sultan Aziz çağındaki hatıralarında Galata, Tophane, Fındıklı, Cihangir gibi sahillerinin sırtında tepecikler taşıyan semtlerdeki mahalleler kademe kademe yükselerek bir amfi karakterinde inşa edilmiştir diye kaydediyor. Bahçe ve korular içindeki köşkler tabiatta pek ahenkli bir uyuşma, bir tenasüp halindeydi. Sultan 3. Selim zamanında yıktırılıp da yeniden inşaına muvaffak olunamayan Çırağan Sarayı bu devirde 1861 senesinde karışık bir üslupla 4 milyon liraya inşa ettirilmiştir. Hükümdar 5 sene kadar bu sarayda yaşadıktan sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönmüştür. Sultan Aziz, Temmuz 1862'de köy içi Çeşme Meydanı, Mart 1865'te Yeni Mahalle, Temmuz 1867'de Hasfırın, Temmuz 1872'de Kılıç Ali, Ekim 1873'te Haseki ve Köprübaşı yangınları vukuğa gelince, bu gibi yangınlardan Dolmabahçe Sarayı'nı korumak için sarayın arkasındaki sırtlarındaki mahalleleri bedeli karşılığında satın alıp yıktırmıştır. Zeynep Kamil Hanım'la Zevci Yusuf Kamil Paşa'nın 1860 senesinde temellerini arttırdığı Zeynep Kamil Hastanesi 1862 yılında tamamlandı ve memleketimizin en büyük hastanesi oldu. Bu da Sultan Aziz devrinin Üsküdar'da yaptırılmıştır bu. Boğaz'da irtibatı olan bir hareketli hatırasıdır. Bu devirde Tarabya, Rum zenginlerinin tercih ettiği bir semtti değerli dinleyiciler. Sultan Aziz şimdiki Alman yazlık sefareti yerindeki Şehzade Abdülhamit Efendi'nin köşklerini yeniden inşa ettirmek için yıktırdı. Fakat bu inşaat mümkün olamadı. Şimdiki yazlık Alman sefaret binaları daha sonraları yapıldı. Anadolu yakasının Çengelköy'e kadar olan şehir suyu tesisleri bu devirde bir Fransız şirketine verilen imtiyazla mümkün olabildi değerli dinleyiciler. Bağlarbaşı depo durağındaki su deposu bu maksatla yapıldı. Ejderha başlı dökme demirden ağızlı çeşmeler aynı şirketten kalma. Kireçburnu o tarihlerde kışlası, Bostancıbaşı ocağı, iki tabyası olan daha ziyade askeri bir semtti. Bu maksatla askerler için çeşme ve cami yaptırılmıştı. Bu devirde Hüseyin Avni Paşa'nın korusu, köşkü, geniş mermer çeşmesi ve karşısındaki yalısıyla dikkati üzerinde toplayan yerlerden birisi Üsküdar'daki Paşa Limanı olmuştur değerli dinleyiciler. Yıldız Sarayları da Sultan Abdülaziz devrinde inşa ettirilmiştir. Sultan 3. Selim zamanında burada koru içinde birkaç tane köşk vardı. Değerli dinleyiciler, geldik Sultan 2. Abdülhamit devrine. Bu devirde kalender kasrı yine gözdedir. İstinye şiirlerdeki sevimliği içindedir. Vapur iskelesinin sağ tarafında Recaizade Ekrem Bey'in, koyda da Sultan 5. Murad'ın mabeyincilerinden Gül Tevfik Bey'in, dere yanında tüccardan Mehmet Efendi'nin köşkü vardır. Doklar yerinde de İran sefiri Muhsin Han'ın geniş beyaz yalısı yanında askeri teftiş heyetinden Hilmi Paşa'nın yalısı vardır. Tokmak burnunda da İbrahim Paşa ile Hidiv İsmail Paşa'nın yalıları çok meşhurdur. Bu devirde değerli dinleyiciler, ecnevi bir şirket İstinye'de doklar tesis etmişti. Geçen asırda burada Bizanslardan beri gelen bir adete göre bir kalafat yeri kurulmuş ise idi. Ancak dokların tesisi manzarayı tamamen değiştirmiştir. Sultanahmet'ten sonra 1908 yılında Üsküdar'a ilk halk parkı olan Millet Parkı yapılmıştır. Deavi Nazırı Mazlum Paşa'nın yalısı Molla Bey'e intikal etmiş, Sultan Hamit'in iradesiyle satın alınarak Şeyhülislam Cemalettin Efendi hediye edilmiştir. Yine Boğaz içinde 3. şehir suyu tesisleri Kemerburgaz civarından borularla getirilen Hamidiye suyudur ki o da Sultanahmet zamanında getirildiği için bu ismi almıştır. Beykoz'da Umur yerinde Sultan 3. Selim'in tesis ettiği kağıt fabrikası bu devirde de faaliyettedir. 1. Cihan Harbi'nde makinaları top dökümü için sökülmüştür. O zamana kadar faaliyette berdevam olmuştur. Bu devirde Beşiktaş bütün tesisleriyle koskoca bir mahalle haline gelen Yıldız Sarayı'nın semti olarak gelişmiştir. Şimdiki Barbaros Bulvarı başındaki Şazeli Dergâhı avlusunda Ertuğrul Camii ile bir çeşme yaptırılmıştır. Yıldız'da da bir cami ve saat kulesi yaptırılmıştır. Saraylılar artık yavaş yavaş Yıldız ve Nişantaşı'na yerleşmeye başlamışlardır. 1903 Mart'ında ve 1909 Haziran'ında Sinan Paşa'da, Şazeli Dergâhı civarında ve Cihan Nüma'da yangınlar vuku'a geldi. Akaretler o zamanlar Şazeli Dergâhı'na vakıf olarak inşa ettirilmiştir. Bu Şazeli Dergâhı'nın şeyhi olan Zafir Efendi, Lübnanlı bir Şazeli şeyhidir. Sultan Hamit'in kendisine bağlı olduğu bir şeyhtir ve uzun yıllar İstanbul'da kalmış, bu dergâhta ilim faaliyetinde bulunmuştur. Sinan Paşa yangını yılında parlamento tarihimiz bakımından ehemmiyetli olan 1909 Çırağan Sarayı yangını da vukuğa gelmiştir. Bu yangından sonra Meclis-i Mebusan, yani Millet Meclisi, şehzadelerden birini satın aldığı Selasker Mehmet Rıza Paşa'nın konağına taşındı. O devirde Namık Paşa'nın Fındıklı ile Kabataş arasında bir konağı vardı. Paşa'nın konağı bir kapısı Fındıklı'da, bir kapısı Kabataş'ta, yukarı açılan kapısı da Ayazpaşa'daki gayet büyük bir bahçenin içindeydi. Fındıklı ve Kabataş kapıları set üzerinde olduğu için arabalar Ayazma kapısından içeri girerdi ve iki tarafı üzüm bağı, meyve bahçeleri ve harem ağalarının dairesiyle bu dairenin bahçesinden geçerek yolun sonundaki selamlık dairesine gelip dayanırdı. Harem dairesinin öndeki bahçeye mehtaplık denirdi. Dedelerimiz grubun ve mehtabın boğazın hangi mevkilerinden daha iyi göründüğünü tecrübelerle öğrenmişlerdi. Yıldız Bahçesi'ndeki Malta Köşkü de bu mehtaplıklardan biridir ve Sultan Hamit zamanında inşa edilmiştir. Sultan Hamit devrinde ayan azalığı yapmış olan Abraham Paşa bu devrin şöhretli isimlerindendi değerli dinleyiciler. Beykoz'dan Ava'ya, Büyükdere'den Karadeniz'e kadar uzanan geniş koruları satın almıştı. İşlerine çeşit çeşit köşkler ve Sarıyer'e yakın da büyük bir yalı inşa ettirmişti. Şair Tevfik Fikret, Rumeli Hisarı'nda Aşiyan adını verdiği evini bu devirde planlamış ve yaptırmıştı. 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilmiş ve 1909 yılında Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle Boğaziçi'nin Sultan Mecid kadar olmasa da parlak bir devri sona ermiştir.
Canlar yakar.
Değerli dinleyiciler, Sultan Reşat'ın 9 sene kadar süren padişahlık devresi üst üste siyasi ve askeri felaketlerle devletin inkıraza yuvarlandığı yıllardı. Said Halim Paşa'nın Mısır prenslerinden ve Osmanlı sadrazamlarından Said Halim Paşa'nın Yeniköy'deki yalısında Türk-Alman ittifakı imzalandı. Damat ve başkumandan vekil Enver Paşa'nın şuursuz politikası ve yersiz ataklarıyla imparatorluk son darbeyi yedi. Enver Paşa, Kuruçeşme'de halen yıkılmış olan yalısına, bugün de mevcut olan tepedeki köşkünden iner ve orada hanımı Naciye Sultan'la beraber yaşardı. Bir zaman sonra Ferhat Paşa ile beraber Enver Paşa memleketi terk etti. Bir ara 1909 yılında şiddetli yağmurlarla Göksu Deresi taştı ve Göksu meselesini çamur deryası içinde bıraktı. Yine bu yılla Üsküdar'da İcadiye yangını geniş bir sahayı yok etti. Harp seneleri ve 1918'den sonra İstanbul'un işgali, Boğaziçi'nin artık Sultan Mecid devrinin müttefik gemileri yerine şimdi işgal kuvvetlerinin zırhlarını görmesine sebebiyet verdi. Buna rağmen Üsküdar hala güzel, pitoresk atmosferi içinde. Ali Rıza Bey, Şemsi Paşa Camii'ni solundaki geniş direkli yalı, sağındaki köprülü yalılarıyla hayalimize canlandırmasaydı, yıkılıp giden bu yalıları belki de hatırlamak mümkün olmayacaktı. Cumhuriyet'in ilanından zamanımıza kadar ki Boğaziçi'nin son bölümü, itiraf etmek lazım ki açılan geniş asfalt yollarla, sayısız yapılarla zevkini efendim ve milli park hüviyetini yavaş yavaş kaybetmek üzeredir. Çamlıca'da, Beylerbeyi'nde, Çubuklu'da, Beykoz'da, Ortaköy'de, Kuruçeşme'de, Bebek'te, Stinye'de, Büyükdere'de ve hemen her yerde gece kondular ve garip apartmanlar, bu garip yağmanın çıbanları gibi bu asil yüzü sarmış ve sarartmıştır. Boğaziçi, Boğaziçi olmaktan çıkmıştır ama hatıralarda yaşamaya devam etmektedir.
güzel İstanbul, benim sevgimi yarim. Ah güzel İstanbul, benim sevgini yarim. Güzelliğin aksetmiş boğazın sularına. Güzelliğin aksetmiş boğazın sularına. Benim her şeyim sensin, seninle bahtiyarım. Ah, ah, seninle bahtiyarım. Ah o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah o kızlar sarılmış sinene kollarına. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yeni konularda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.